Bismillahirrahmanirrahim. Emma ba'd. Şu fakir garip Nursi ki bid'at-ı zaman lakabıyla müsemma olmaya layık iken haberi olmadan Bediüzzaman ile meşhur olan bir biçare. Üstadın hali, efali, ahvali, davranışları, üslubu, tarzı, konuşması, giyimi, kuşamı, bir şahıs olarak meydana atıldığı meseleler, nazara verdiği konular, zamanın garibine gitmiş, zamanın dışladığı, zamanın itibar etmediği veya zamanın bu nesli insan dediği tipten, örneklerinden dolu. Kendisi müderris, paşa gibi giyiniyor. Rovelleri var, kaması var, şalvar var, cepkeni var, böyle bir insan. Van kalasında talebelerle meşgul olurken bir yandan da ateş eğitimi yaptırıyor. Bir cihetten kışla, bir cihetten medrese. Yani Molla Said askerlik mi yaptırıyor? Yoksa yani talebe mi yetiştiriyor? Cihan Harbi çıkınca üstadın basireti, üstadın o halinin uzun vadeli bir görüş olduğu da teyit edilmiş oluyor. Şimdi bu cihetle Muazzez Üstadımız ise yalnız başına çıkıyor, padişahla görüşmeye geliyor. Görüşmemiş ayrı bir konu ama en yakın insanla görüşmüş işte. Yani Harbiye Nazırı'yla meselesini intikal ettirmiş, onu anlatmış. O da İhsan-ı Şahane'den bir şeyler verip göndermek istemiş. Ya benim söylediklerimi tehir edip maaşı tacil etmenin ne anlamı var diyor. Ben maaş dilencisi değilim ki, ben şarkın meselesini anlatmaya geldim. Ya bunu al git de konuşma. Yani sümen alt ediyorlar. Abdülhamit Han cennet mekan, kendisi Veli Sultan, masum padişah. Büyük bir idare cam, etrafı maalesef kendi kafasında insanlar değil. Arızalı insanlar. Arızalı insanlar. Onlarla iş yapmış. Başka adamı yok. Mevcudu kullanmış yani. Semadan da adam indirecek değil ya. Ondan sonra malum üstadı top taşına kadar, ondan sonra tımarhaneye kadar gönderiyorlar yani. Oralara girmeyeceğiz. Yani üstadımızın hali ve ahvali, davranışları normal standartların dışında bir insan olması hasebiyle dikkat çekmiş, tenkit almış, az insanlar da takdir görmüş. Ama o azınlık çoğunluğun atmosferi altında unutulmuş, nazara alınmamış yani. Ki delidir diye tımarhaneye kadar gönderiyorlar işte. Bid'at-ı zaman dediği o, zamanın gidişatına ayak uyduramayan, zamana ait olmayan bir insan. Zamanın acibi, garibi diyebilirsiniz. Esas yapım, mizacım, özelliğim buyken farkında olmadan beni Bediüzzaman'la iştiharet, şöhret buldurmuşlar. Bana Bediüzzaman demişler. Zamanın güzeli, zamanın bedii, zamanın çok enteresan, garip insanı. Ulaşılamayan bir insan anlamına geliyor bedii. Tedenni milletten cigeri yanmış gibi o İslam aleminde, Osmanlı'nın son dönemindeki o zavallı ve gariban halinde hakikaten ciğeri yanmış. Pasinler'de Muazzez Üstadımız, o zamanlarda Pasinler'de çok bulunmuş. Erzurum'un Pasinler kazası var. Şimdi Hasan Kalesi diyorlar. Orada bir ağanın evine misafir olmuş. Yani ciğeri yanmışa en güzel örnek bu. Adamın evinde kalmış. Sabaha kadar önüne bir işte sine yemek getirmişler akşamdan. İhtiyacı var sabaha kadar istifade etsin diye. Sabahleyin adam kalktığında bakıyor ki getirdiği sinenin içerisinde yemeklerden sadece yoğurdun kenarından birkaç kaşık yenilmiş. Yemeğin tamamı duruyor. Yemeğin sahibi de bir ağa. Seyda demiş, benim ekmeğim helaldir. Niçin yemiyorsun? Şartta bir insan yemeğini yememek, evinde misafir olup ona hakaret kabul edilir. Benim ekmeğim, rızkım helaldir, sen niçin yemedin diyor. Yani bir endişen mi var? Demiş, kardeşim ben senin rızkının helal olduğunu biliyorum. Fakat İslam alemine inen darbeler, Müslümanların çektiği mezalimlerin ağırlığını sırtımda ve omuzumda hissettiğimden dolayı bu hal ve vaziyet bende yeme ve içme iştahını almıştır, selbetmiş, yiyemiyorum diyor. İslam alemine inen darbelerin önce kalbime, ruhuma indiğini hissediyorum. Bu hal bende yeme ve içme iştahını almış götürmüştür. İstesem de yiyemem diyor üstadımız. İşte bu zat tedenni milletten ciğeri yanmış gibi feryadı figan ederek ah ah ah va esefa, esefler olsun. Peki tedenni milletin sebebi nedir? Osmanlı'nın sonunun, İslam aleminin bu hezimete girmesinin altyapısı nedir? Temel direkleri nedir? Esas unsurlar nedir? Kaderin baktığı noktanı işte üstad buralara vurgu yapacak. Zahirde malum meseleler, borçlanmalar, mali meseleler, merkezden uzaklaşmalar, bol toprak alıp idare edememe, onlar zahir sebepler olabilir. Kader neye hükmetti? Asıl sebep nedir? İşte Muazzez Üstadımız buraları nazara verecek şimdi. Nedir o? Hani soruyorlar üstadımıza, bu medaresin yani yıkılması, tekke ve zaviyenin, zaviyelerin kapatılmasının sebebi nedir? Üstadımız diyor ki, dikkat ettim, baktım ki medresede esas maksat Allah'ın muradını anlamak iken, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de emir ve talimatlarına bakıp ilahi muradını aslın idrakine göre yorumlayıp nazara verme vazifesi birinci derecedeyken, kitapları gramer açısından mebzul olan Arapçayı öğrenmek, bir Arabi ibareyi çözmek onun yerine geçtiğinden dolayı. Yani ulûm-ü âliye, alet ilimleri, gramer ilmi, Arapçanın kendisi ulûm-ü âliye makamına girdiğinden dolayı. Ulûm-ü âliye, âliye hizmet etmesi icap ederken, alet ilimleri hakaik imaniye vasıta olması icap ederken, alet ilimlerinin kitaplarının bolluğu ve müşkilatlı meseleler talebenin ezmanlı ve ezmanlı zapt edip kendini hasrettirdiğinden dolayı harice çıkmasına meydan vermediği için diyor. Ve murad-ı ilahiyle meşgul olmak üçüncü derecede kaldığından dolayı gayesini yitirmiş olan medaresin inzamına Cenab-ı Hak yıkılmasına fetva verdirdi diyor. Bu birincisi. Bu medreselerin hatası. İki, tekke ve zaviyele de dikkat ettim ki diyor. Bir mürit şeyhimin zikrine yetişeyim diye namazdan çalıyordu. Namazı alelacele kılıyordu. Halbuki namaz farz. Namaz Allah'ın emri. Peygamber Efendimiz'in en kuvvetli sünneti. Tekkedeki, zaviyedeki Allah Allah evrat ve ezkarları namazın hakikatine kuvvetlenmesi icap ederken namazı hafife alıp, değil mi, nafile nevinden dahi olmayan, örften, gelenekten gelen bir meseleye o alet edildiği için orada da hedef ve maksat şaştığından dolayı Cenab-ı Hak birini gönderdi, hepsini tahrip etti, yerle bir etti, o tadil etmesi icap ederken tahribe kadar gitti diyor. Müsebbip kim? Biziz. Müsebbip biziz yani. Şimdi burada da bakın üstadımız nelere dikkat çekiyor. Vay safa derim ki, İslamiyet'in mağız ve lübbünü terk ederek Allah'ın dinde emrettiği meselelerin içlerinde, derinlerinde çok ince manalar var. Çok mühim sırlar var. Bunlar mağız ve lüptür. Herkes o kabuğu kırıp içinde hakikati anlayamaz. Herkes kabukla meşgul olur. Ama akıl ve idrak sahipleri, muhakemeli olan insanlar kabuğun içiyle meşgul olmaları lazım gelirken, İslamiyet deyince, din deyince hep kabukla meşgul olduk. Zahirle kendimizi aldattık diyor üstadımız. Nedir o? Mağız ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakfı nazar ettik, aldandık. İslamiyet deyince 5 vakit namaz, oruç ve hac vazifemizin bittiğini zannettik. Zevahir-i İslamiyet bu. 5 tane vazifeyle getirme, 1 numaralı Müslümansın. Bu kifayet etmez. Bu şahsın Allah'la olan münasebetidir. Şuna kafa yormadı. Bunun mağızda lübbü nedir? Allah bu 5 vakit namazı şu zamanlarda niçin müminlere emretmiş? Mağızda lübbüne giremedik. Bunun esrarını kavrayamadık. 2. Allah sevdiği, değil mi, kendine inandığı ile de cennette taltif edecek bu insanları, bu inananları yılda bir defa niçin aç bırakıyor? Cenab-ı Hakk'ın açlığa ihtiyacı mı var? Biz aç olmakla Cenab-ı Hakk'a haşa ne faydamız var? Bu emri ilahi niçin verilmiş? Bir baba evladının aç kalmasını istemez. Bir anne yavrusunun aç kalmasını istemez. Ondan milyon daha şefkatli Cenab-ı Hak inananları bu talime niçin mecbur etmiş? Orucun zahirine baktık. 70 hikmeti bulunan orucun hikmet noktalarını düşünmedik diyor. Üstad bunun 9'unu 90 hikmet gücünde kuvvetinde Risale-i Nur'da anlatıyor. İçtimai hayata, şahsi hayata, nefsi hayata, toplum hayatına, Allah'ın şeyine, rububiyetine, emri ilahiyi tutmaya vesaire, nefsin terbiyesine bakan cihetleri açısından 90 hikmetin içerisinde bulunduğu 9 hikmeti oruç bahsinden hiçbirinde bugün fıkıhlarda geçen zevahir oruçla alakalı hiçbir şey yok. Var mı Mahmud abi? Yok. Oruç nasıl tutulur, nasıl bozulur, ne zaman başlar, ne zaman biter? Hiç buralara girmiyor. Kabuğu kırıyor, içini gösteriyor. Ama %90 Müslüman içinden habersiz oruç tutuyor. Allah bu hacı niçin Müslümanların zenginliğine emretmiş? Cenab-ı Hak bu Müslümanların zenginlerini çölün ortasında yılda bir defa niye topluyor bir ay mühletle? Bir haccın zahiri var, bir haccın neyi var? Batını var, iç dünyası, lübbü var, özü var. Buna kafa yoramadık. Yoramayınca zahirine baktık. Zahir bizi nasıl aldattı? 60-70 yaşına gelmeden abi hacca gitme. Gittin geldiğini tutamazsın, mesuliyet altına girersin. Bakın zakat düşüncelere. Hacdan sonra geliyor adam, işin içine de sokmuyorlar. Ticaret yaptırmıyorlar, sanat yap, mesleğini icra ettirmiyorlar. Hacdan geldin günahtır diyor adam. Hep sakat yanlış şeyler, yanlış yerleşmiş yani. Bu zevahirle meşgul olmak haccın içindeki büyük hikmeti bizden uzaklaştırdı. Üstadımız öyle diyor. Müslümanlar haccın hikmet noktasını ihmal ettikleri için, bak zahirini ihmal etmiyor, hikmetini ihmal ettiğinden dolayı Allah İslam alemini parça parça etti. Onlar hikmetini düşünüp hacca sefer etmeleri icap ederken hikmetini düşünmediklerinden dolayı düşman silahı altında beldelerden beldelere hicret etme mecburiyetinde kaldılar diyor üstadımız. İşte bu haccın hikmetindeki ihmal diğer günahlarda olduğu gibi olmadı. Diğer yanlışlarımızdaki bize yapılan o zalimane muameller kefaretü zünub oldu. Haccın yanlışı kefaretü değil, kesaretü zünub oldu. Daha çekeceksiniz diyor üstadımız. Hesabında Allah bunun görecek, gayretullah'a dokundu bunlar. Ona girmeyelim. Bu ayrı bir konu. Üstad da burada işin tam odak noktasına bakın vurgu yapıyor. Biz diyor maalesef İslamiyet'in mağaz-ı lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakfı nazar ettik ve aldandık. İşte Risale-i Nur baştan sonra İslamiyet'in lübbüne ve özüne şey yapıyor. Mesaj. Onun mesajını veriyor bu yer. Risale-i Nur'un hiçbir yerinde İslamiyet'in zahiriyle alakalı hiçbir meseleyi göremezsiniz. Niçin namaz var? Niçin oruç var? Niçin hac var? Cihat. Cihatın özüne giriyor. Bir de cihadın zahiri var. Cihat nedir? Üstattan bir müsbet hareket nedir? Ve su-i fehim. Bu yanlış anlayış. İslamiyet deyince hemen aklımıza ne geliyor? Yanlış anlayış. Su-i edep ile İslamiyet'in hakkını ve müstahak olduğu hürmeti ifa edemedik. Ta o da bizden nefret ederek, o din bizden küstü, nazlıdır o. Biz kendine tam teslim olmazsak o bize tam teslim olmaz. Nefret ederek evham ve hayalatın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi. Ehli dalaletin yanlış iftiraları ile İslamiyet ne yaptı? Bile buslu görünmeye başladı. Müslüman bile baktığında ya bu nasıl İslamiyet dedi yani. İşte bunun müsebbibi gene biziz. Benim. Ben yani. Benim gibi Müslüman. Hem de hakkı var. Ne yaptık biz? Zahirinden aldanmaktan ziyade bırak. Daha başka işler de yaptık. Keşke zevahirle iktifa etseydik. Tuttuk aslına, esasına, güzelliklerine hikayeleri soktuk. İsrailiyatı soktuk. Yanlış şeyleri dahil ettik bir de. Bir de bunu yaptık. Ne yaptık? Biz İsrailiyat usulüne, hikayatı akaidine, mecazatı hakikatine karıştırarak kıymetini takdir edemedik. O da ceza olarak bizi dünyada tedip için zillet ve sefalet içinde bıraktı. Bizi kurtaracak yine onun merhametidir. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günde peygamber gücüyle, peygamber idrakiyle, peygamber kuvvetiyle diyelim. Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Hak var. Esma-i Hüsna'sı ile arkasında taşhid ediyor her şeyi. Yeri geliyor, Hristiyanlarla ittifak ediyor. Medine'deki müşriklerle ittifak ediyor. Niye? Savaşın prensiplerine uyuyor. Güç kuvvetler, kuvvet toplamanın ne demek olduğunu biliyor. Ben peygamberim, bu sahabeler bana yeter. Çıkın meydana demiyor. Adam arıyor. Ya Rabbi şu iki Ömer'den bana birini nasip et diyor. Bir yığında sahabe var yanında. Ya Resulullah biz senin sahabeler, biz sana kifayet etmiyor muyuz? Evet, siz ben sahabelerimsiniz ama onlar başka adamlar. Şu iki tane insan var ya, karizmatik, lider adam. Onlar gidipsin onunuz kadar hizmet eder. Adam arıyor, adam, eleman. İki Ömer'den biri işin içine girince El Faruk unvanını alıyor. Yerin altında olan din yerin üstüne çıkıyor. Birden dengeler değişiyor. Bir adam bak ne yapıyor. Üstad da öyle diyor. Biri bulsanız yüzü bulmuş, bini bulmuş gibi olursunuz. Atıf gibi diyor. Adam var. Adam var demir gibidir. İnşaatta kullanırsın. Adam var bakır gibi tesisata yakışır. Adam var altın gibi ziynet eşya. Sen burada vitrin gibi dur kardeşim. Senin tebessümün kafidir dersiniz. Adam var elmas gibidir, liderdir. Bütün madenler işler. Arkasına takar götürür. O da adam. Şimdi ağaç var altında iki kişi piknik yapar. Bir ağaç arasında altında 100 kişi piknik yapar. Gidin Bursa'da İnkaya'da koçun ağacının altında kaç kişi piknik yapar abi? 1000 kişi. Rahat çay içer mi? O da ağaç. İşte o da Müslüman. Ben de Müslüman. Benim komşuma faydam yok ama öbürü mahalleye ayağı kaldırıyor. Biri bir beldeye ayağa kal, bir memlekete ayağa kal. İşte adamdan adama fark var. Bizi kurtaracak yine onun merhametidir. Yine ona tavır koymakla değil. Akıllılık, özür dileyip, tarziye edip, değil mi? Hatalarımızı anlayıp yine ona sadakat elimizi uzatmakla ancak kurtulabiliriz. Öyleyse ey ihvan-ı müslümin, ey din kardeşlerim, geliniz ona tarziye verip özür dileyeceğiz. Hata bizde. Biz tavır koyunca da küstü gitti. Onun küsüp gitmesi bizi mahrumiyet içerisinde bırakır. Kendi mahrum olmaz. Neden? Onu Allah indirmiş. Kıyamette onun muhafızı odur. Gider başka yerde parlar. Gücünü başka yerde gösterir. Onları alır götürür. Onlar dini yükseltmenin altyapısını oluşturur. Bizim elimizden gider. Biz mahrumiyet içinde kalırız. Liyakat kesbetmezsek bizden uzaklaşır. Biz dine şeref katamayız. Onunla ancak şeref duyarız. Dolayısıyla ona tarziye verip özür dileyeceğiz. El birliğiyle desti sadakati, yani dürüst, sağlam, dostluk elimizi uzatacağız. Biat edeceğiz. Biatımızı yenileyeceğiz. Etmişiz biat. Müslüman mısın? Elhamdülillah. Tazele bunu bazen. Yokla bakayım ne kadar elhamdülillah. Neyine kuvvet veriyoruz? Ne kadar destek oluyoruz? Kaç kişiyi tahrik edip nerelere faydamız var? Yani bir Müslüman kendini bu anlamda sorgulamalı. Allah'ın vermiş olduğu bir din hizmet açısından ben ne yapıyorum? Topluma ne kadar faydam var? Kaç kişiye himmet edebiliyorum? Kimin neyini tahrik edebiliyorum? Kim kaç kişiyi ayağa kaldırmışım? Bu noktada dine hizmet açısından kendimizi test etmemiz lazım. Namaz, ibadet, oruç. Bunlarla bizi yani şey yapamazlar yani. Takdir edemezler meleği âlâ'nın sakinleri. Bunlar farz vazifelerdir, şahsi meselelerdir. Toplumun dinamiklerine hizmet etmek, toplumu ayağa kaldırmak, diğer meselelere el atmakla mümkündür. Ticarette, sanatta, komşulukta, neyse yani diplomaside, ekonomide, tebligatta bir numara olacağız. Bu. Buradaki zafiyet, bakın, buradaki güçlüleri, güçlüler buradaki zafiyette olanları yeniyor, namaz bile kılsalar. Dünyayı kim idare ediyor? Amerika. Niçin? Güçlü. İdare edilenler Müslümanlar. Niçin? Güçsüz. La ilahe illallah diyor. Kur'an diyor, kitap diyor. Sabaha kadar namaz, akşama kadar ibadet. Kefayet etmiyor. O öbür tarafla ilgili. Allah'la kul arasında özel bir meseledir o. Dünyanın dengeleri bununla değil. Allah'ın diğer kanunlara uymakla geçerli. Onunla ayakta duruyor. Sünnetul adetullah kanunlarıdır. Burada buna kim riayet ederse Allah onu yükseltir. Onun hablül metinine sarılacağız. Hem de bila perva olarak ilan ederim. Beni geçmiş asırların efkarına karşı mübarezeye heyecan. Bu ders çok önemli. Üstad bunu muhakematın başına almış. Muhakemat her yerde okuyamıyoruz. Cemaati biraz az görünce bugün bu cemaati okunuyoruz. Biraz daha kalabalık olsa okuyamazdık yani. Çünkü üstad biraz ağır, biraz da böyle şey yüklü cümleler burada ifade ediyor. Her bir cümlenin ayrı ayrı izahı lazım. Şimdi bakın diyor ki, beni geçmiş asırların efkarına karşı mübarezeye heyecan ve şecaata getiren ve güzel senelerden beri sevkül ceyş ile kuvvet bulan hayalat ve evhamın müdafasına beni gayrete getiren itikadım ve yakinimdir ki hak neşrümüne mabulacaktır. Niye çırpınıyorum? 6000 küsur sayfalık bu esere niçin yazdım? Bir ufuk var. İleride bir ışık var. Köy görünmüştür. Bu köye kavuşacağız inşallah. Bunun maliyeti daha fazla olmasın diye muazzez üstadımız 1000 yıldan beri İslamiyet aleyhine biriktirilen gubarları ve tozları siliyor. Ol elmas kılınca saykal vuruyor. Evet, Müslümanların İslamiyet'in şu hali biraz gariban, biraz zavallı. Ama bu böyle devam etmez, etmeyecek diyor üstadımız. Hak neşrünama bulacağından dolayı ben bu gayrete geldim, bu eseri telif ettim. Allah'ın indinde hak hiçbir zaman zayi olmaz. Hani bir söz var derler ya, iyilik yap denize at, nasıl balık bilmezse. Ha bak çok güzel. Şimdi bir iyilik yapıp denize atıyorsun, kimsenin görmediği gizli gece karanlıkta. Rabbim biliyor mu? İsterse balıklar bilmez. Cenab-ı Hak o iyiliğin güzel neticesini misli misli verecek mi? He? Verecek. Ya Allah için şu iyilikin, şu eseri telif etmenin, bu kadar insanların imanına kuvvet vermenin, onların Cenab-ı Hak'la münasebetini iyi kurmanın bir mükafatı, bir geleceği olmayacak mı? Yani bu bir iyilik değil midir yani? Bu denize de atılmıyor ya, balıklara değil, bu insanlara Allah'ın büyük bir lütfudur, nimetidir. Üstad burada kendini feda etmiş. 90 senelik ömür meşakkat ve sıkıntıyla böyle geçmiş, kendini de atmış ümmetin ortasına. Feda etmiş bu insan. Bunun Cenab-ı Hak kadrini, kıymetini ortaya koyacak ve hizmeti misil misil gelişmeyle, değil mi, inkişafla ona nasip edecektir. O günleri yaşıyoruz bugün. Hak neşrünama bulacaktır. Kendan toprakta gizlense. Ha, bazen incelir. Bazen toprağın altına girer. İncelme toprağın altına girmesi yok olması anlamına değildir. İmmün sisteminin kuvvetlenmesi anlamındadır. Çocuk bazen hasta olur. Bu nedir? Mekanizmaları güçlendiriyor Allah. Hastalık bir nimettir esasında. Bir cihetten baktık. Şimdi kış mevsimi geldiğinde bütün nebatatın değil, bazı hayvanların toprağın altına girmeleri ve gizlenmeleri yok olmaları anlamına mı geliyor? Bir tane sinek kışın görebilir misin hacı abi? Karınca nereye gidiyor bunlar? Yok oluyor gibi. Ama öbür yıl bakıyorsun bir misli daha çıkmış. Demek Allah'ın bir kanunu, Allah bir şey yarattı mı? Allah bir şeye hükmetti mi? İnceltir li hikmetin. Koparmaz. Toprağın altına girdirir, yok etmez. Onun mevsimini bekler, o zaman tekrar onu çıkartacaktır. Bu İslamiyet epey inceldi. Bu Müslümanlar epeyce toprağın altında kaldı. Biz miadımızı doldurduk. Bizim haşrimiz geldi arkadaşlar. Yani kalkacağız ama kalkarken kimseye de rahatsız etmeyeceğiz. Nebatatın kalktığı gibi kalkacağız. Ona da dikkat etmemiz lazım. Evet. Ve taraftar ve mültezimleri muzaffer olacaklardır. Bak bu müjdeye. Kesin ve net konuşuyor. Hiç merak etme, hak neşrünama bulacak. Onun taraftarları ve mültezimleri mutlaka muzaffer olacaklardır. Eğer kendinden zaman ve mekanın merhametsizliğinden az ve zayıf da olsalar. Bazen zalim zamanlar, bazen zalim mekanlar olur. O zaman incelebilirler. Zafiyete uğrayabilirler ama onlar endişe duymasınlar. Bu yayın hedefe gerilme anlamına gelir. Yayı çektin hedeften geriler. Ne kadar çek o kadar geriler. Gerileme değildir o. Hedefe daha güçlü gitmenin bir manevrasıdır. Allah bunu inananlara, değil mi, bazen yani mahlukatta kuvvetlendirmek istediği nesnelere yapar. Bunun en güzel özelliği Muazzez Üstadımızın başından geçmiş. Risale-i Nur okumayı, bir aya gelip 3-4 kişinin külliyat okumasını, yani ağır cezalarda yargılamışlar. anayasal suç olarak kabul etmişler. Şimdi gençlere söylüyor, gençler buna inanmıyor. Abi böyle bir şey olabilir mi diyor. Bunlar yaşanmış. 30 küsür defa İstanbul'da ağır cezada Risale-i Nur yargılanmış. Ankara'da bilmem ne kadar. Türkiye'nin her tarafında rahmetli Berki Berk abinin döneminde devamlı mahkemeler. Sebep? 3-5 tane Nur talebesi gelip bir yerde Risale-i Nur okuyor. Jandarma polis basıyor. Ne yapıyor bunlar? Devletin nizamını ve düzenini şeriata uyduracaklar. Mesele de bu. Anayasal suç, ağır ceza. Ağır ceza diyorlar ki anayasal suç, millet bir daha gitmesin, korksun, endişe duysun da yaklaşmasın. Zahiren çok tehlikeli, çok zor. Kopartmak istiyor, inceltmek istiyor zahiren sebepler. Allah ise kuvvetlendirmek istiyor ya, kahri içinde lütuf var burada çünkü. Neden? Anayasal suç oldu mu, ağır cezada yargılanıyor insan. Ağır cezanın bir özelliği var, halka açık mahkemeler. Topluma açık. Öbürleri avukatla sanık mı diyorsunuz? Bir de şey, hakim arasında cereyan ediyor, bir de katip yazıyor. Ağır ceza oldu mu, halka açık mahkemeler. Mahkeme salonları yetmiyor, sinema salonları tutuyorlar. Yani siz misiniz diyor Cenab-ı 3-4 kişinin bir araya gelip külliyat okunmasını yasaklamak isteyen? Bekir Bekabir Risale-i Nur'u anlatıyor, Nur talebelerin değil davayı müdafaa ediyor. 300 kişilik, 100 kişilik dersler, sohbetler Türkiye'ye yaygınlaşıyor şimdi. Bakın Allah'ın işine hocam. Müthiş bir şey. Onların eliyle Cenab-ı onların eli davayı güçlendiriyor. Zahiren baktığımızda aleyhimize Hüdeybiye anlaşması gibi. Hem de itikadımdır ki istikbale hüküm sürecek ve her kıtasında hakim mutlak olacak yalnız hakikati İslamiyettir. Evet, bak müjdelere bakın, hiç endişe duymayın. Köy görülmüştür. Köy göründü mü önemli olan köyün istikametinde gitmektir. Sağa sola sapma bizi köyden uzaklaştırır. Ama köye giderken yol bazen iner bazen çıkar. Yolun problemi bizi köyden uzaklaştırır. O yolun tabiatında vardır. Yol bazen inişlidir bazen çıkış, terletir, soğutur neyse. Ama köy göründü mü her gitme, her adım nasıl olursa köye yaklaşma anlamına gelir. Yeter ki istikamete gitmeyelim. Karadeniz'de bir geyik vurmuş. 3 tane Karadenizli. Karadenizli vardır herhalde burada. Varsa tamam yüzüne konuşmuş olur. Gıybet etmemiş olur en azından. Geyik de çok ağır, büyük bir geyik. Kışın vurmuşlar. Boynuzuna da ip bağlamışlar. Çekiyorlar köye doğru. İçi de asılıyor. Çeke çek. Epi tabii yorulmuş. Demiş de güzel dinlenelim. Dinlenince biri demiş ki öbürlerine ya bunun boynuzuna ipi taktık ama böyle zor çekiyoruz. Kuyruğuna bağlayalım daha kolay çekilir. Kuyruğuna bağlamışlar. Birkaç saat çekecek. Bu firha uşaklar köyden uzaklaşıyoruz demiş. Anladın mı? Yani çevirmemişler yani. Şimdi köyden uzaklaşmayalım yeter. Köy göründü. İnşallah boynuza takmışız götürüyoruz ya. Yani. Hem de itikadımdır ki istikbale hüküm sürecek ve her kıtasında hakimi mutlak olacak yalnız hakikat İslamiyettir. Hakikat İslamiyet diyor. Yani Hristiyan dininin hakikati, Yahudiliğin hakikati neyse bütün semavi dinlerin hakikati tahakkuk ettiğinde tüm insanlık adaletli bir sistem bir müddet yaşayacak. Merhametli bir sistemle bir miktar idare edilecekler. Bu demek değildir ki herkes, her din mensubu İslamiyet'e girecek. Bu mümkün değil. Biz doğru İslamiyet'i, onlar doğru Hristiyanlığı, diğerler doğru Yahudiliği neyse, bütün semavi dinler bu doğru hakikati, Hristiyanlar bu işte çok en büyük payı oluşturuyor. Onlar doğru Hristiyanlığı bulduğunda doğru Hristiyanlığın aslı İslamiyet'tir. Çünkü biz İsa Aleyhisselam'a inanıyor muyuz? Hristiyanlığa inanıyor muyuz? O inandığımız İslamiyet, Hristiyanlık ve İsevilik onlara tahakkuk ettiğinde işte hakikati İslamiyet diyor o. O zaman İslamiyet metbu onlar tabi makamında kalacak. Yani yine İslamiyet işin merkezinde olacak. Onlar da hakiki Hristiyanlığı bulmakla haşlı zihniyetini atacaklar. İnsanlık ortak payda da üstadımızın müjdesine medni bir müddet kıyamete yakın adaletli bir sistem oluşturup huzur içinde Allah bu insanlığa bu nimeti nasip edecek diyor. Evet, saadet saray istikbalde tahnişin hakikat ve marif yalnız İslamiyet olacak. Tahta oturan ne olacak? Tahta oturan ayrıdır, idare edilenler ayrıdır. Onu fethedecek yalnız odur. Emareler görünüyorlar. Üstad bunu ifade ederken yani müşakhas ve müdellel burhanlarla konuşuyor. Peki nedir emareler? Zira mazi kıtasında vahşet abad sahralarında haymenişin taassup ve taklit, maziye gidin bakın, mazide ne vardı? Taassup var, taklit var, cehalet var. Bu insanlar hürriyetle demokrasi idare etmek mümkün değildir. Bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak bu tarzın, bu yaşamın özüne ve yapısına uygun şekilde özel şahıslar çıkartmış. İdareyi krallara vermiş. Değil mi? İşte diyelim köyleri ağalara vermiş, askerleri paşalara vermiş. Dolayısıyla medreseler, müderrislerin, tekke ve zayi şeyhlerin tasarrufu altında baba da evde saltanatını sürüyor. Sistem böyle. Şahsa bağlı sistemler. Çünkü insanların %80'i cahil, %80'i vahşi, %80'i medeniyetten anlamıyor. Bunlara tamamen hürriyet vermek, sosyal hayatın Allah bullak eder, perişan eder sosyal içtimai hayatı. Ne zaman insanlar medeniyeti kazandılar, iktisap ettiler, o nimetten istifade ettiler, toplum belli bir noktaya gelince, bak yeni demokrasiler toplumun iç aleminde, gönül dünyalarında şey bulmaya başladı. Yani merkez bulmaya başladı. Yeni yeni meşveretler, toplantılar vesaireler diyoruz, kanunlar, nizamlar diyoruz. Eskiden bu imkanı ortaya koysaydık, o orta çağın, o dehşetli ortamında bunlar nazenin hürriyet muhafaza edilemezdi ve edilmedi de. Güzel örneği nedir? 30 sene 6 aydır hilafet. 30 sene 6 ay. Resul-i Kibriya'dan sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sonra bak seçim usulüyle idareciler başa geliyor. Hulefe-i Raşidin'in seçilim sistemine bakın. Hazreti Hasan Efendimiz'in 6 ay hilafetine kadar esas idare 30 sene 6 ay, ondan sonra gene saltanat dönemi başlıyor. Çünkü insanlar hürriyetle demokrasileri, yani cumhuriyetleri kendi iradeleriyle kazanmadığından dolayı bir şey semadan indi mi, hazır konuldu mu, onun değer ve kıymeti bilinmez. Bir babanın evladının babanın malını kolay harcadığı gibi. Kendi kazansa o kadar israf etmez, itinalı davranır. Şimdi insanlar hürriyeti kendileri kazandılar. Bak kimseyle paylaşmak istemiyorlar. Hürriyet sahasına kimseyi sokmak istemiyorlar. Neden? Kendileri kazandı. Çok bedeller ödendi çünkü. Allah bunu daha önce nasip etti. Nasip etti. Ya Adem Aleyhisselam iki tane çocuğu. Dünya onların. Araziler onların. Hububatlar onların. Meyveler de onların. Dünyada iki tane insan. Biri diğerini öldürüyor ya. Geçinemiyor ya. Neyi paylaşamıyorsunuz? Habil'le Kabil. Ne yetmiyorsun? Ne kifayet? Yanardağları mı yetmiyor? Ne oluyor yani? Sular mı kifayet etmiyor? Petrol mü yok? İnsanın pis ahlakı, nefsi ve hevesi bunu icap ettiriyor. Soyanlara, çalanlara dikkat edin. Beşeri sakat yollara itenlere ihtiyaçtan dolayı değildir. İntikamdan dolayıdır. Pis nefislerini tatminden dolayıdır. Zaten ihtiyacı dinin de ona müsaade ediyor. Mustar bir adam murdardan ölmeyecek kadar yesin diyor bak. Evet. Veyahut Cehilistan ülkesinde menzil nişin muzakrafat ve istibdat olanlara şeriat-ı garranın galebe-i mutlak ve istilayı tamına set ve mani olan 8 emir 3 hakikat ile zir-i zebel olmuşlardır ve oluyorlar. Ta mazide muazzez üstadımızın dünyada ve Müslümanlarda hem bizde hem de Hristiyan aleminde genel manada böyle isimlendirelim. 8 mühim mani var diyor. Cehaletin, taassubun ve vahşetin ortaya koyduğu 8 tane mani. Bu 8 maninin 4'ü bizde, 4'ü Avrupalılarda. Bu 4 tane iki taraftan meydana gelen 8 mani İslamiyet güneşinin küsufa yüz tutmasına, perdelenmesine, güzelliğinin inkişafına mani oluyordu diyor. İşte onlar 3 hakikati ortadan kalkacak. 3 hakikati de zikredecek şimdi. Bizdeki maniler istibdad-ı mütenevvi. İdarenin istibdadı, ilmin istibdadı, tekke ve zaviyenin istibdadı, babanın istibdadı, paşanın istibdadı, ağanın istibdadı. Kısaca. Üstad bunu münazaratta anlatıyor. Ahlaksızlık, İslamiyet'in güzelliklerini ahval ve etvarımızda yansıtamama bizde mahsur meydana getiriyor. Müşevveşiyet ahval, hali ahvalimizin istikrarsızlığı, inmeler çıkmalar ve ümitsizliği, ataleti intihac eden yeis, tembelliği intihac eden yeis, ümitsizlik. Bizdeki dört hastalık bu. Ecnebilerde taklit cehaletten geliyor veya tahakkümden geliyor. İkisinden de gelir. Toplumun cahilliği, taassup ve papazların riyaseti. Onların da başlarında bela olan dört tane mani bu. Papazların cahilane dini nazar alarak din kisvesi altında dinin arkasında baskı uygulaması, ilmin fenin inkişafına mani olması, başka taassup yani yanlışların körü körüne uygulanması, cehalet biliyorsunuz anlatmaya lüzum yok. Su neydi bilmiyorlar. Kadına kadın numarayla çağırıyorlardı. Taklit. Taklit de şeyin velididir. İstibdat. Yani o baskıcı unsurun, baskıcı idaren rejimlerin toplumlarda açtığı yara nedir? Taklittir. Bu 8 mani Şems-i İslamiyet'in küsufa yüz tutmasına sebep olmuşlardır. Başka bir mani daha var. 8. ve en birinci mani ve bela budur ki o 8 kadar güçlü, o 8 kadar dehşetli daha büyük bir mani var. O da ne yaptı? Bizi dünya saadetinden, ecnebileri ahiret huzurundan mahrum etti. Biz ile ecnebiler, bazı zevahiri İslamiyet ve bazı mesail-i fünun ortasında hayali batıl ile, batıl bir hayalle tevehüm eylediğimiz müsademat ve münakazattır. Yıllarca bize şunu okuttular. Fenlen din at başa gitmez. Din böyledir, fen böyle söyler. İkisi ayrı ayrı, biri vicdanın ürünüdür, öbürü laboratuvar şartlarında testlerle ortaya çıkar, deneysel kaydı ve kurallara, bilimsel gerçeklere bakar. Sanki din bilimsel gerçekle bir alakası yok. Ayırdılar bunu bundan. Ayırınca dini devletten, dini ticaretten, dini fenden, dini aileden, dini çocuktan vicdanı hapsedince ortaya böyle bir nesil, böyle bir toplum, böyle uyuşturucuya müptela bir dünya meydana geldi işte. Dinin kalple, dinin kalıpla, dinin gönülle, dinin kafayla, beyinle, akıl her şeyle alakası var. Dinin giyim kuşamla alakası var. Dinin tıraşla alakası var. Yemek yemek, ayağını sağ sol mu atmakla alakası var. Ta oradan vicdanın şubelerine kadar din tesir eder. Biri Cenab-ı Hakk'ın kelami, öteki kevni kanunu. Nasıl bunlar birbirine muhalefet etsin? Fenlen din. Asırlarca bunu yani ilim diye kitaplarda bize okuttular. Müslümanlar dünyaya düzdür. Dünyanın altında affedersin öküz kabul ederler. Okuttular bize bunları. Depremin nasıl olduğunu anlattılar. İşte yağmur tenekeyle çağrılırdı. Müslümanlar böyleydi. Yağmuru tenekeyle çağırırlardı falan. İki tane, üç tane hoca yanlış bir şey söylemişse bunu tüm hocalara mal etmek. Onu da geçip dine mal etmek. Ne kadar yani ahlaklı bir davranış ki. Bir doktor bir hastayı yanlış muayene edip öldürse, yanlış ilaç verip öldürse tıp fakültelerini tenkit etmek mi lazım? Bütün doktorları cezalandırmak mı lazım? Var mı dünyada böyle bir kanun, böyle bir şey yani düşünce? Bunlar böyle ettiler işte. Halbuki o zavallı da dine zarar gelmesin diye bunu yaptı yani. Sadık akmak, dost işte sadık dost düşman kadar, sadık dost düşman kadar, ahmak dost düşman kadar zarar verir. Evet. Adı şeritten daha muzırdır diyor üstadımız. Ay nurdur Cenab-ı Hak. Ayı nur diye tavsiye ediyor. Ay nurunu güneşten arıyor. Kendi nur değil. Ay nurdur deyince aya çıkıldı. Ya inanır mı? İnanma aya çık. Ay nur kardeşim. Allah'a mı inanayım, sana mı inanayım diyor adam şimdi bak yani. Bunu demek de ayeti kurtarayım diye zavallı. Halbuki zamanımızdan 1000 yıl evvel yaşamış Gazali. Zamanımızdan 1000 yıl. Dünyanın yuvarlaklığı Magellan tarafından 1400'lü yıllarda keşfedilmiş. Gazali ondan, İmam-ı Gazali 500 yıl evvel yaşamış, 900 yılda yaşıyor İmam-ı Gazali. Diyor kim dine himayet bahanesiyle, dine zarar gelir düşüncesiyle, dini kucaklayıp muhafaza edeyim endişesiyle,
dünyanın döndüğünü ve yuvarlak olduğunu inkarsa dine cinayet azim etmiş olur diyor. Gazali böyle, sen Gazali'ye bak, köydeki imama ne bakıyorsun? O zavallı adam köyün dışına çıkmamış. Aydan dünya baksa dünyayı nur kabul, insanları inkar edecek o. Oradan yıldız gibi görünecek bir dünya. Da bir Erzurumlu koca hiç köyden dışarı çıkmamış. Demiş cemaat cehennem bu kadar ufak tefek bir şey zannetmeyin. Bizim köy gibi üç bilemedin dört köy içerisine alır. Allah Allah diyor ya, bu nasıl bir cehennem? Adam hasbelkader bir Erzurum'a gelmiş ve utanmış. Biz ne halt ettik, cehennem böyle mi anlatılır? Hiç görmemiş adam Erzurum'u. Köyden dışarı çıkmamış. Bu kayıt sancak o şekilde oluyor. Üstad diyor ki muhakematta, ya hiçbir şey olmasa dünyada oturanlara sorun ya. Değil, eviniz nasıl, düz müdür, yuvarlak mıdır? Derler ki ya hiç coğrafya bilemiyoruz. Ev eve benzer arkadaşlar. Farklılık, büyüklükte küçüklük denir. Değil. Ev han gibi olmaz. Hiçbir adam evi han gibi, cami gibi tarif etmez. Der ki üç odadır, dört odadır, beş odadır. Salonu küçüktür, büyüktür. Pencereleri vardır. Ev eve benzer. Der ki sakinleri, ya bütün hepsi yuvarlak. Niye bizimki düz olsun ya? Her ev yuvarlak. Görüyor semada yuvarlak yuvarlak görünüyorlar. Herkesin evi yuvarlak olsa niye bizim evimiz düz olsun kardeşim? Derdi ne? En azından diğer evlere mukayese gene yuvarlak olduğunu anlatır bunlar. Bu kadar mı cahilsiniz de gidip bunu zavallı bir hocanın hatasını getirip dine mal ediyorsunuz diyor. Hem hocanın mesleği değil ki, hocaya niye sen dünya yuvarlak mı soruyorsun? Dini sor, imanı sor, inancı sor. Orada da tesdik yaptılar yani. Hocaya fen sordular. Öbürlerine de, fizikçiye de din sordular. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Ekranı gene dolduracaklar. Sen diyor mesleğim diyor, ben kimya profesörüyüm. Kardeşim okumuş adamsın diyor. Kurban mı kesmek lazım? Fakire para ve ilaç almak lazım. Abi ilaç alın, para alın. Kurbanla ne işi var fakirin diyor adam. İlaca ihtiyacı var. Bak profesör adam. Mesleğin hiçbir erbabı değil, böyle konuşuyor. Halbuki sanatta maharet önemlidir. Bizim dinim ihtisası meşveretin mevzu yapamaz. İhtisas esastır bizim dinimizde. Aynı doktor olmakla beraber dişteki maharet deride sökmüyor. Kulak burun boğazcı değil mi? Ciğer hakkında kanaat ishal etmiyor. O da doktor. Bu böyle. Ama nasıl bir coğrafya dinden bahsediyor anlamıyorum ben. Bir fizikçi niçin kurban meselesine giriyor? Evet. Aferin marifin himmeti feyyazanesine. Yani doğru İslamiyet'e nazar eden kitaplara, yani Risale-i Nur gibi eserlere. Ve fünunun himmeti merdanesine ki fen de gelişecek. Doğru İslamiyet'e nazar veren eserler de geliştiğinde bu hastalık kalkacak ortadan diyor üstadımız. Fenle dinin beraber olduğunu, paralel olduğunu, din ne derse fen onu derin ortaya çıkacağını üstadımız anlatıyor. Meyli tarihi hakikat bir, insanlarda hakikat araştırma meyli. İki, muhabbet insaniyet. Üç, meyli insaf olan hakayıkı teçhiz ederek o manilere gönderip zihir zeber etmiştir ve ediyor. Bu sekiz tane mani. Ve sekizinci ve en birinci daha dehşetli olan son maniyi üç hakikat üstad ortadan kaldıracak diyor. Dünyada üç hakikat. Bir, bütün insanlıkta bütün ilmin ve bilimin aradığı hakikati bulma meyli. Hakikati bulma meyli insanlar nereye götürecektir? İşte bu sekiz tane maniyi def edip İslamiyet'in güzelliğini ortaya koymaya götürecektir. İki, insan sevgisi. Bakın hep dünyanın merkezine oturuyor. İnsan dünyanın merkezine, değil mi? Her şey insana hizmet ediyor. Hubb-i insaniyet. Üç, insafla meselelere yaklaşma. İnsaf dinin yarısıdır. Kim olursa olsun bir adam insaflı oldu mu dinin yarısını yaşar. Bak mesela işte İran padişahlarının Nuşirevan adil. Ateşperest bu adam. Ateşperest Nuşirevan. İslamiyet'i görmemiş, bilmiyor. Ama insafla idare ettiğinden dolayı adaleti Müslümanlar gibi ön plana çıkmış. Onun adaleti tarihler yazıyor yani. Nuşirevan adil. İşte diyelim ki Hatem-i Tayi kavuşmamış veya duymamış İslamiyet'i. Ama cömertliği dillere destan. Niye? İnsafla bakıyor, fakirlere yardım et, yardımcı olmam lazım diyor. İnsaf işin içine girdi mi dinin yarısını insanlar bilmese de yaşar. Üstad buna da güveniyor. Evet, en büyük sebep ki bizi dünya rahatından ve ecnebileri ahiret saadetinden mahrum eden Şems-i İslamiyet'i münkesif ettiren suyu tefehüm, yani dinle fen arasındaki çarpışma, yanlış anlayışla çarpışma ve müsaademet ve muhalefettir. Feyalil acel, köle efendisine, köle fen, efendi din, hizmetkar reisine, velet pederine nasıl düşman ve muarız olabilir ki? Biri kainattan çıkmış, diğeri Kur'an-ı Kerim'den çıkmış, din Kur'an'dan çıkmış, kelami bir sanat. Fenler de kainattan çıkmış, kevni bir sanat. Kevni bir sanat. İkisi de Cenab-ı Hak tarafından tanzim edilmiş. Nasıl kainat Kur'an'a muhalefet edebilir ki? Kur'an kainattaki diyeyim, çıkacak olan fenlerin nihai hudutlarını dahi çiziyor. Daha fen olarak kavuşmamış ya. Hedef gösteriyor, istikbal gösteriyor. Halbuki İslamiyet fünunun seyyidi ve mürşidi, ulûm-u hakikiyenin reis ve pederidir. Fakat maalesef bu su-i tefehüm ve şu tevehüm-i batıl şimdiye kadar hükmünü icra ederek vesvesesiyle ye'si ilka edip bab-ı medeniyet ve marifi şarktaki yaşayanlara ve emsallerine kapattı. İşte bu iki zıtlık gündemde dura dura şarklı çocuğunu mektebe göndermedi, kartlı da çocuğunu medreseye göndermedi. Dinde, batıda din mahrumiyeti yaşandı, doğuda da fen mahrumiyeti yaşandı. Üstad bunun da ilacını söylemiş. Doğu fenden mahrum, batı da dinden mahrum diyor üstadımız. Doğuya fen götürün, batıya değil, ikisi de yarın başınıza bela olacak. Biri taassuptan, öbürü hile ve şüpheden. Batıya fen batıya din götürürken mektep, medrese açmayın. Batı çocuğunu medreseye göndermez, mutaassıp, gerici, yobaz olur diye. Ne yapın? Mekteplerde din dersleri okutun. Batıya da feni götürün ama mektep açmayın, onlar da çocuğunu göndermez, dinsiz olur diye. Ne yapın? Medreselerde fen tahsil ettirin diyor üstadımız. Ve bu yüksek okullarda Arapçayı vacip, Türkçeyi lazım, Kürtçeyi de serbest bırakın. 1909-10. Şimdi kaç? 2010. 100 yıl sonra üstadı takip ediyoruz. 100 yıl sonra Bağda Harabil Basra. Faturası çok ağır olmakla beraber. Garip garip işler yani. 30 yıldır harp var doğuda, değil mi? Yani bunu sadece hakikati nazar vermek için söyleyeyim. Yanlış anlamayın. Siyasi amaçlı konuşmuyorum yani. 30 yıldır harp ülkeyi bölmemiş. Barış ülkeyi bölecek diyor bakalım. Barış bölmemiş. Harp var, bölmemiş daha. 30 yıldır bölünmemiş bu ülke. Savaşta bölünmemiş ülke. Barışta niye bölünsün? Çünkü bu hal onların işine yarıyor bazıları. Buradan nemalanıyorlar. Ama kader-i ilahi bu birlik ve beraberliği bir şekilde tahakkuk ettirecek yani. Yeter artık parçalandığımız, kafi. Bak Hristiyanlar bile birbirlerine kan dökmelerine rağmen bir araya geliyorlar. İşte şey, Avrupa Birliği, işte bu para birliği var, hudut birliği var, toprak birliği var. Bunlar aslında birbirlerine kan dökmüş adamlar, çarpışmış adamlar ya. Biz Müslümanlar Filistin bile ikiye bölüyoruz ya. Allah nasıl Müslümana yardım etsin ki? Ne yapsın ya? Nasıl yardım etsin? Neyimizle? Yani Allah'ın adetullah sünnetel kanunlarına neyine riayet ediyoruz? Allah ipime sımsıkı sardın, tefrikaya düşmeyin diyor mu? İhtilafa düşmeyin diyor mu Cenab-ı Hak? İhtilafa düşmeyen kim? Müslümanlar mı, Hristiyanlar mı? E buyur işte. Onlar devletleri bir araya getirdi. Biz köyü de ikiye bölüyoruz. Ve birbirimizden kan da döküyoruz. Hala da öyle. Ya Rabbi niye bize yardım etmiyorsun? Tamam da hal ne? Dua tamam. Duada kuvvetli birlik, beraberlik var ama tavır, etvar, vaziyet en büyük dua lisan-ı haldir. Halimiz lisanımızı tekzip edince Allah hale göre muamele ediyor işte. Evet. Zira bazı zevahir-i diniyeyi fünunun bazı meselelerinde muarız tahayyül ederek ürktüler. Ev cümle küreviyeti arz ki dünyanın yuvarlaklığı bakın. Hakikaten o zaman mesele olmuş ha. Bizi buradan vurmuşlar. Müslümanlar dünya yuvarlak demiyor diye. Fünunun en birinci derecesi olan coğrafyanın en birinci basamağıdır. Coğrafyanın en birinci basamağında bunu bu anlatılır. İleride gelecek altı meseleye münafi zannettiklerinden bu bedi'i meselede mükabele etmekten çekinmediler. Altı meseleyi anlatıyor. Kut meselesi, sevir meselesi vesaire. Korkuyor adam dine, yani yuvarlak dersen nasıl öküzün başında duracak? Niye? Resulullah buyurmuş aleyhissevri vel hut. Dünya öküzde balığın üzerinde. Yuvarlak olsa durmaz. Gel dünya düz kabul edin de hadise zarar vermeyelim. Vay zavallı. Yani hamiyetten geliyor esasında. Samimiyetten gelen bir yanlışlık. Hasım bunu tuttu mu oradan bizi vuruyor işte. Ey benim şu kitabıma iman-ı nazarıyla nazar eden zat, dikkatle bakan zat, malumun olsun bu kitapta istediğim hizmet budur. İslamiyet'te olan tarik-i müstakimi göstermekle, İslamiyet'ine çok meseleler girmiş. Etraftan, çevreden, ecnebilerden, gelenek ve göreneklerden, bunlardan tecrit edip, soyutlayıp, o elmas kılıncı ortaya çıkaracağım ben diyor Muazzez Üstadımız. Kirleri gubarlara atacağız. Keskin haliyle tekrar ortaya çıkacak ve parlayacak o kılınç. Ehli tefrit olan adayı dinin teşkikatını red. Bu dinin bir tarafında olan din düşmanları, bu bizim zahirdeki yanlışlarımıza bakarak dine tecavüz eden din düşmanlarının hatalarını red. Ve yüzlerine vurmakla beraber tarik-i müstakimin, bu İslamiyet'in öteki canibini ve sadık-ı ahmak ünvanına layık, ahmak dost ünvanına layık olan ehli ifrat ve zahir perestlerin tevehümlerini tart ve asılsızlığını göstermek ve asıl rehberi hakikat ve alem İslamiyet'in ikbal ve istikbaline yol açan ve sırat-ı müstakimde kemal ümidi zafer ile çalışan muhakkikini İslam ve akıl sıddıklara yardım etmek ve kuvvet vermektir. Maksadım ol elmas kılınca saykal vurmaktır. Elmas kılınç hafif tozlanmış, gubarlanmış. Onu sileyim ki yani pası gitsin, keskinliği ortaya çıksın da sahabe döneminde oldu, gören vurulsun ve bayılsın. Keyfinden bu dine girilir densin. Bizim alışkanlıklar yanlışların bu dini ne yaptı? Kapattı, örttü. Güneşin önüne perde çekti. Güneş kendini gösteremiyor. İşte vazifem budur diye Muazzez Üstadımız iki tarafın hatalarını ve eksiklerini ortaya koyuyor. Ve diyor ki ehli ifrat da zararlıdır. Ehli tefrit de ancak ehli ifrat ehli tefrite vesile olduğundan daha fazla muzırdır diyor. Yani dinin zahirine bakarak din düşmanlarının eline imkan veren bizleri onlardan üstad daha zararlı görüyor. Biz vesile olduk çünkü. Onların ekmeğine biz yağ sürdük. Onların imkanlarını biz yanlışlarımızla geliştirdik. Peki eğer sual etsen bitiyor az kaldı. Senin bu telaşın herkesin bildiği malumat olan bu meselelere bürhan getirmeye ne lüzum var? Dünyanın yuvarlaklığı, döndüğü meselesi herkesin bildiği bir konudur. Kitaplarda bunu yazıyor. Sen muhakemat isimlerine niye bundan başlarsın? Burada birinci kısımda önce dünyanın yuvarlaklığının döndüğünü üstad ispat ediyor. Üstadın işi bu mu? Coğrafya kitabı mı bu? Buradan başlıyor. Çünkü zayıf noktamız bu. Bazıları buna inanıyor. Zira telavuk-ı efkar fikirlerin bir araya gelmesi ve tecrübelerin keşfiyatıyla meydana belaate atılmış herkesin bildiği, herkesin öğrendiği meseleler hükmünde olan bu meselelere bürhan getirmek ve delillerle bunları ispat etmeye ne lüzum var? Bu malumu ilam etmek demek değil mi? Cevaben derim. Ma teessüf. Benim ile şu zamanın kıtasında iştirak edenlerin cümlesi. Ha, siz hepimiz biz var ya diyor üstadımız bizler. Eğer çendan geç görünüşte sureten 13. asrın evladıdırlar. Yani 19. asrın insanlarıyız. Hicri 13. asır. Şimdi 19 diyelim. Fakat fikir terakki cihetiyle kurun-u ustanın yadigarlarıdırlar. Bedenlerimiz 13. asırda yaşıyor. Ama kafalarımız, fikirlerimiz nerede geziyor? Orta çağda geziyoruz. Biz buyuz. Benim derdim çok diyor üstadımız yani. Benim derdim çok. Herkes kes senin gibi benim gibi olsa da bunlara lüzum olmazdı. Fakat bizi buradan vuracaklar. Bunu iddia edenler çıkacak. Bunu malzeme olarak kullanacaklar diyor üstadımız. Güya muasırlarımız, benimle beraber bu asırda yaşayanlar, Üçüncü asrın nihayetinden, tabiinden sonraki asırdan bahsediyor. 13. asra kadar. Yani kaç asır ediyor? 10 asır. Asra kadar geçmiş olan asırların fihristesi. Hepsinde bir numune var. Ne varsa. İstanbul gibi can. İstanbul'da her türlü millet var ya. İstanbullu kim? Var mı abi? Asıl bezden bir şey yap, yama. Elbise yama ala ala asıl şeyi kumaş kaybolmuş. Aynen öyle. Bu asır gerçek görünüşte 19. asır, 18. asır ama yaşayanlara baktığımızda 4. asır 5, 6, 8, 10 her tipten adam var diyor üstadım. Çok kozmopolit ve karışık. Veyahut en muzeci onların toplu olarak bir araya gelmesi veyahut melez bir kavmidirler. Hepsi bir araya gelmiş bir evlat doğurmuş. Hepsinin payı ben bu adamlar nasıl meşgul olayım şimdi? Neye göre yeteyim diyor üstadım.